Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle Yasin Suresinin 45 ve 46. ayetlerini inşallah okumaya, incelemeye, üzerinde durmaya çalışacağız. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle buyurmakta. Estaizu billah. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرَض۪ينَ Onlara önünüzdekinden ve ardınızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun, illa da ondan yüz çevirirler. Muhterem dinleyicilerimiz, bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz Yasin suresinde mevzu olarak anlatılanlardan farklı bir konuya temas etmekte. Daha önce yaklaşık 5-10 ayet boyunca Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, sanatının delilleri, ona işaret eden ayetler, kainattaki, varlıklardaki, insanın kendi bünyesindeki deliller ifade edilmişti. Burada ise mevzu bununla alakalı ama farklı bir mecraya geçiyor. Şöyle ki bu ayetleri anlatan, hatırlatan Rabbimiz yerdeki delilleri, gökteki delilleri, güneşi, yıldızı, insanın iç dünyasında yaşadığı psikolojik karmaşaları, gemilerin su üzerinde seyri sefer etmesi, insanların ihtiyacını karşılaması, bütün varlıkların çift olarak yaratılması ve benzeri birçok delil neticesinde insanlar iki temel gruba ayrılır. Bir tanesi Allah'ın bu gösterdiği ayetleri görür, onun varlığına, birliğine iman eder. Öbürü ise bütün bu ayetlere göz kapatıp inkarı seçer. Bu manada inkarı seçen kimselere önünüzdekilerden ve arkanızda bıraktıklarınızdan sakının ki rahmet göresiniz, Allah'tan korkun dendiği zaman onlar buna aldırmazlar. Burada ayet-i kerimede geçen "Mâ beyne eydîkum ve mâ halfeküm" tabirleri, yani önünüzde olan ve arkanızda bıraktıklarınız manasında birkaç şekilde anlaşılmıştır. Bunlardan ilki, sizden önceki toplumların başına gelenlerin benzerleri sizin de başınıza gelebilir. Önünüzde geçmiş olanlar bunlardır. Bunlardan ibret alın. Bir de ileride karşınıza çıkacak kıyamet, ahiret azabından, onun felaketinden sakının. Yani şu an yaşanan örneklerden yola çıkarak Allah'ın varlığını gördükten sonra bu varlığın, bu kudretin daha önce nasıl insanları etkilediğini, onlara nasıl davetini ulaştırdığını, bunlardan iman edenlerin sonunda nasıl kurtulduğunu, iman etmeyip günahı, küfrü seçenlerin de nasıl helak olduğunu, yani tarihi inceleyin. Ve böyle bir geçmişin getireceği neticeye, ahirete bakın. Bunlar geldiler, geçtiler, bir şeyler yaşadılar ve sonuçlarını daha bu dünyadayken gördüler. Siz de bir hayat yaşıyorsunuz ve neticede yaptığınızın sonuçlarının görüleceği bir yurt olacak, ahiret hayatı olacak. Buna haber veren kitaplar, peygamberler, dinler var. O halde o sonraki hayata sizi etkileyecek, yaptıklarınızın önünüze konulacağı hayata hazırlıklı olun, buna karşı dikkatli olun, o günden korkun buyuruyor. Başka bir ifade, önünüzdeki ve arkanızdaki sakınılacak şeylerle ilgili yorumlardan bir tanesi de, insanın geçmişte işlediği günahlar ve gelecekte işleyeceği günahların cezası olarak yorumlanmış. Başka bununla yine yakın anlamlı dünyadaki ve ahiretteki cezalar denmiş. Bir de görebildiğiniz ve göremediğiniz felaketlerden sakının şeklinde farklı farklı anlamlar verilmiş. Ama özü itibariyle insanın kendi önünde meydana gelen ve ardında bıraktığı günahlar insanın ayağına dolaşacak demektir. Bu ayetleri şöyle anlamak da mümkün. Sizin bizzat görerek yaptığınız, icraat olarak önünüze amel olarak koyduğunuz şeyler ve bunların sonuçları, bir de yapıp bıraktığınız bu amellerin sizden sonra meydana gelen tesirleri, iyilik ve kötülük olarak ortaya koyduğunuz davranış modellerinin sizden sonraki nesiller tarafından örnek alınması, çoğaltılması ve bunun sizin amel defterinize, amel hanenize eklenmesi. İşte güzel yaşayarak, güzel örnekler bırakarak, iyi çığırlar açarak gidin, arkanızda sizi takip edenler bu amelleri devam ettirsin. Yok, eğer kötü yaşarsanız, önünüzde yaptığınız, yapacağınız amelleriniz kötü olduğu gibi, sizden sonra insanlara bıraktığınız kötü yol sebebiyle onu takip edenler de sizin amel defterinize eklenir buyurulmakta. Bu manada Allah'ın rahmeti kişinin takva duygusuna bağlanmakta. Yani insan yaptığı, yapacağı, geride bırakacağı işlerle ilgili iç dünyasında acaba ne yapıyorum, bunun neticesi ne olur, Allah benim karşıma bu amelleri koyduğunda benim yüzüm mü kızarır yoksa mutlu mu olurum korkusunu yaşıyorsa, Allah'ın huzuruna çıkma endişesini taşıyorsa, işte biz buna takva diyoruz. Böyle bir takva insanı rahmete, ilahi rahmete kavuşturur. Bu takvanın terk edilmesi, insanın bencil yaşaması ve istediği gibi bir hayat sürmek için gerekirse zulmetmeyi, haksızlık yapmayı meşru görmesi, sonuçta insanın takvadan da Allah'ın rahmetinden de uzaklaşmasına, neticede Allah'ın azabına, gazab-ı ilahiye düçar olmasına sebep olmaktadır. İnkarcıların bir hususiyeti de 46. ayette zikredilmekte. Kendilerine ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirirler buyurulmaktadır. Bu manada insanların bir kısmı önüne hakikatle ilgili kırıntılar kabilinden de olsa bir takım nur parçaları düştüğü zaman o hüzmeleri, o ışıkları takip eder ve nurun menbaına ulaşır, kaynağına ulaşır, hidayeti bulur. Bazıları ise önüne ne gibi deliller koyarsanız koyun, o söylenenlerin %100 doğru olduğuna gözüyle görmüş olsa yine de kalbi inkarı seçer. Bunların önüne konulan deliller gerek afakta, Kur'an-ı Kerim ifadesiyle, gerekse enfüste olsa, yani iç dünyalarında veya dış dünyada, ufuklarda olmuş olsa yine de fark etmez. Onların inkarı bilinçsizce bir inkar değildir. Onların inkarı ısrar ve inattan kaynaklanan, kendi hayat ölçülerini değiştirmemek üzerine kurulmuş bir inkardır. Çünkü bu inkar cehaletten kaynaklanmaz. Çünkü bu inkar o delilleri görememekten kaynaklanmaz. Bu yüzden de peygamberler sorumlu oldukları kavimlere tebliğ vazifesini yaparlarken onların içinde azgın bir güruh, topluma hükmeden güruh, hayat tarzlarını değiştirmek istemediği için o peygamberlerin davetlerini reddetmişler, bunda ısrar etmişler ve o davetin sesini kısmak için ellerinden geleni ardlarına koymamışlar. Çünkü iman daveti aynı zamanda fıtrat, vicdan ve insaf daveti. Vicdanını karartmış, fıtratını köreltmiş insanlar insafı terk ederek rahat bir hayat düzeni kurmuşlardır. Kendi nefislerine hoş gelen bu düzen hangi sebeple, nereden, nasıl bozulursa bozulsun hoşlarına gitmez ve başkalarının adeta sırtına basarak yükseldiklerini düşündükleri için bu düzenin tepe taklak olduğunda kendilerinin altta kalacağını düşünürler. Bu yüzden de nura, hidayete, adalete, eşitliğe, insanlığa çağıran peygamberler bunların nazarında en kötü düşmanlardır. Fıtratın, insanlığın, eşitliğin sesini kısmak için var güçleriyle çalışırlar ve bu uğurda adeta önlerine konulan delillere karşı gözleri kör, kulakları sağır bir şekilde denilen hiçbir şeyi duymaz, görülmesi gereken en net, en yalın, en sade hakikatleri bile görmezler. Bunlar yaptıkları ameller sebebiyle kendi amelleriyle bir koza örürler ve bu örmenin neticesinde kalplerini adeta mühürleyip dış dünyaya, dış dünyadaki hakikatlere kapatırlar. O yüzden Rabbimiz bir kırıntı kabiliğinden küçücük bir delik, dışarıya bir menfezi bulunan kalbe bile imanın sızacağını, fakat böylesine inkarla örülmüş, adeta ziftle kapkara kesilmiş bu kalplere imanın kırıntısının bile ulaşamayacağını haber verir. Bu insanlar, yukarıdaki ayetle birleştirirsek, Allah'ın rahmetine talip olmazlar. Bu insanlar, kendi yaptıklarına, o yaptıklarının kendi hayatlarında ve çevrelerinde meydana getirdikleri kötü tesirlere bakmazlar. Bu insanlar Allah'tan, ahiret gününden, yaptığı amellerin önüne konulacağından korkmazlar. Onlar bile bile Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği hakikatlere sırtını çevirmiş ve bütün güçleriyle ona aleni bir düşman kesilmiş insanlardır. Dolayısıyla böyle insanların küfrü seçerek küfür üzere adeta yarışmış olmaları müminleri de üzmemelidir. Çünkü onların biraz önce de söylediğim gibi bu küfürdeki öncülükleri, isyan ve zulümdeki kabarmaları, insanlar üzerindeki tahakkümleri bilinçsizce, cahilce yapılan bir şey değil, bilerek, isteyerek seçilen bir yoldur. Rabbimiz böyle kalbi kararmış, hidayete kör kalmış, bile bile kötülüğü, bile bile şeytanı, cehennemi seçmiş insanlardan ve onların şerlerinden hepimizi muhafaza buyursun. Bizi imanla, salih amelle, takva duygusuyla, yaptığı her amelin hesabının ahirette önüne konulacağı şuuruyla yaşayan ve bu hesaba hazırlık yapan mümin kullarından olmayı nasip etsin. Şimdi programımızın ikinci kısmı olan hadis köşemize geçebiliriz. An Said ibn Abdülaziz, An Rabi'at ibn Yezid, An Ebi İdris el-Havlani, An Ebi Zerrin, Cündeb ibn Cünade radıyallahu anh, Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, fîmâ yervî anillâhi tebâreke ve teâlâ ennehu kâl. Ya ibâdî, innî harramtu'z-zulme alâ nefsî ve cealtuhu beynekum muharraman felâ tezâlemû. Ya ibâdî, kullukum dâllun illâ men hedeytuhu festehdûnî ehdikum. Ya ibâdî, kullukum câi'un illâ men et'amtuhu festat'imûni ut'imkum. Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Said İbni Abdülaziz, Rebiya İbni Yezid'den. Rebiya İbni Yezid de Ebu İdris el-Havlani'den, o da Ebu Zer Cündeb İbni Cünade radıyallahu anh'ten, Ebu Zer radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun da Allah Tebareke ve Teala Hazretlerinden rivayet ettiğine göre Allah Teala şöyle buyurdu: Kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Kullarım, benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde benden hidayet dileyin ki sizi doğruya ileteyim. Kullarım, benim doyurduklarım hariç hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Muhterem dinleyicilerimiz, Ebu Zer radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bu hadis, hadisi kutsi, yani manası Allah-u Teala'dan kelimelere dökülmüş sureti olan Arapça ifadesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seçtiği kelimelerden oluşuyor. Bu yönüyle manası da lafzı da, yani kelimeleri de Allah'tan olan Kur'an-ı Kerim'den ayrılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan naklen bize Allah'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor: Kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Muhterem dinleyicilerim, zulüm, hak sahibine hakkını vermemek, bir şeyi yerli yerince değil, olması gerektiği yerden farklı bir yerde kullanmak gibi manalara gelir. Zulmün zıttı adalettir. Rabbimiz el-adildir. Mutlak adalet sahibidir. Onun adaleti bazen bu dünyada ama gerçekte tam şekliyle ise ahirette tecelli edecektir. O, kullarına adaleti emretmiş, zulmü yasaklamıştır. Zulüm sadece bir insana vurmak, eziyet etmek değildir. Türkçe'de daha çok bu manası öne çıkmıştır. Halbuki zulüm çok çeşitlidir. Bir insanın hak etmediği bir yere gelmesi, bir insanın hak etmediği bir takım iltifatlara mazhar olması gibi çok farklı manalar da zulüm içinde yer alır. Rabbimiz kullarına zulmetmez. Ne bu dünyada zulmeder, ne de ahirette zulmeder. Onun imtihan vesilesi olarak gönderdiği bir takım sıkıntılar, belalar ya insanın kendi yaptığının karşılığıdır ya da ahirette kazanacağı mükafatlara bir sebep teşkil etmektedir. Kulların birbirine zulmetmesi de dinimizde yasaklanmıştır. Bu zulmün sözle, davranışla, imayla veya onun elinden bir takım imkanları, malı, mülkü gasp ederek olması fark etmez. Her türlü zulüm dinimizde yasaklanmıştır. Hadis-i Kutsi'nin devamında, kullarım, benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde benden hidayet dileyin ki sizi doğruya ileteyim buyurulmaktadır. Gerçekten insan her ne kadar hidayet için gayret gösterse de sonuçta o hidayeti var eden, yaratan, kuluna takdir eden Allah-u Teala'dır. Bu yüzden Rabbimizin hidayetine tabi olmak, hidayete eriştikten sonra da acaba kaybeder miyim korkusunu, endişesini yaşamak çok önemlidir. Yoksa insan kendini çok müsterih kabul ederse hata yapmaya başlar. Hadis-i Kutsi'deki son ifade de, kullarım, benim doyurduklarımı hariç hepiniz açsınız, benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım buyurulmaktadır. Bu manada Rabbimizin ihsan ettiği yiyecekler dışında bizim yeme içme imkanımız yoktur. O lütfetmedikten sonra hepimiz açlıkla perişan oluruz. Rabbimizden varlık, sağlık, sıhhat, her türlü imkanı istemek bizim kulluk nişanımızdır. Bu hadis-i kutsi uzun. Biz bugün sadece bu kadar ile yetindik. Önümüzdeki hafta kalan kısmından yine devam edeceğiz. Son olarak programımızı bir kıssayla bitirelim. Fetih Mausili Kuddise Sirruh bir sohbet esnasında şöyle sorar. Ey ahali, yeme ve içmeden uzak tutulan hasta ölür değil mi? Oradakiler, evet, sürekli olarak bir şey yiyemez, içemezse ölür dediler. Fetih Mevsili, işte bunun gibi ilim, hikmet ve büyüklerin sözlerinden uzak tutarsanız kalpleriniz de ölür ey insanlar dedi. Bu aynıyla vakidir. Gerçekten insanın bedeninin beslenme ihtiyacı olduğu gibi ruhunun da beslenme ihtiyacı vardır. Kim ki bedenini besler ama ruhunu yedirip içirmezse onun kalbi de ölür, hakikatlerden mahrum hale gelir. Rabbimiz muhafaza buyursun. Bu manada ruhun beslendiği gıdalar, nefsin beslendiği gıdalar farklı farklıdır. Genellikle nefse haz veren şeyler ruhu eziyet içine sokar. Ruha haz veren şeyler de nefsin çok hazzetmediği, mutlu olmadığı şeylerdir. Rabbimiz ruhumuzu tanımayı, onun ihtiyaçlarını bilmeyi ve kendimizi tanıyıp böylece gerçek irfana, Allah-u Teala'yı tanımaya ulaşmayı cümlemizi nasip eylesin. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.